Ayrım 28. Neden öldürüldüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 360. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Olaydan 22 yıl sonra yakalanan Osmanoğlu, Bünyamin Adanalı ile birlikte Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmıştı. Osmanoğlu hakkında yargılamanın hakkaniyetten yoksun olduğuna karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının askeri mahkemenin değil, Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine kurgulandığını, burada bir kez daha belirtelim, Bahçeli Evler katliamında hunharca öldürülen 7 masum gencin aile üyeleri olarak davaya katılan Serhat Alten, Abdullah Gevenci, Namık Kemal Ersan, Şükriye Ezgin, İbrahim Uzunlar ve İhsan Can'ın vekilleri Erşin Sansal ve Nezihe Gündoğmuş, Ünal Osmanoğlu'nun Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanması süresince mahkemeye sundukları 6-10-2010 günlük esas hakkındaki dilekçelerinde şu görüşlere yer vermişlerdi. 1978 yılının 8 Ekim gecesi Türkiye'nin yakın geçmişinin en kanlı olaylarından biri yaşandı. 9 Ekim sabahı tüm Türkiye kamuoyunun insanlık dışı hunhar bir katliamın haberleriyle çalkalandı. Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 genç bu katliamın hedefi oldular. Kamuoyunda Bahçeli Evler katliamı diye bilinen bu olayda Faruk Ersan, Serdar Alten, Latif Can, İbrahim Ezgin, Salih Gevenci, Osman Nuri Uzunlar, Gürcan Gürses'i acımasız bir biçimde katledildiler. Bu katliamı planlayarak gerçekleştiren kişiler hayatlarında yüzlerini bile görmedikleri bu 7 genci sokakta takip ederek adreslerini, evlerini araştırıp saptayarak nihayet bir gece yanlarına aldıkları eteri, silahı, arabalarıyla çeşitli cinayet araç ve malzemeleriyle düzenledikleri kanlı olayda saatler süren insanlık dışı işkencelerle katlettiler. 1978 yılının 9 Ekim sabahında elleri tellere bağlanmış, ağızlarında tıkaçlar, beyinlerine sıkılmış kurşunlarla ya da boğularak öldürülmüş olarak bulundular. Sanık Ünal Osmanoğlu bu vahşi katliamın en önemli faillerinden biridir. Duran Demirkan, Osmanoğlu'nun olay yerinde çatlı, çiftçi, kırcı ve benzeriyle birlikte geldiğini, 56 bölü 2 nolu eve girdiğini, kendileri oradan ayrılırken silah seslerini duyana değil, içeride kaldığını, 21.12.1978 günü Cumhuriyet Savcısı Yardımcısına ifadesinde şöyle anlatmıştı. Olay gecesi ikinci Renault arabadan inen daha önce tanıdığım Ünal'ın yanındaki iki kişiyi daha evvelce görmemiştim. Bu arabadan inenlerden eskiden beri tanıdığım Ünal'ın indiğini ben de görmüştüm. Ünal boylu poslu olduğundan derhal tanınacak bir tiptir. Diğer insanlardan birisi Ünal tipinde uzun ve yapılı bir kişiydi. Sana Ünal dediğini, kimsenin soyadı sorulduğunda bilmediğini bildirmekle Ünal'ın fotoğrafı gösterildi. Evet, Ünal budur. Gecede gördüğüm, burada tanıdığım demekle Ünal denen kişinin Ünal Osmanoğlu olduğu sanık tarafından kesinlikle belirlenmiştir. Biz bu şekilde konuşurken 56 bölü 2 nolu evden daha evvelce tanıdığım Haluk Kırcı ile Bünyamin Adanalı da ortalarında kollarından tuttukları bir kişiyi çıkarıp büyük arabaya götürdüler ve kesin olarak binerken de gördüm. Büyük reis dediğimiz Abdullah Çatlı yine bu sırada arabada oturuyordu. Biz ayrılıp gittiğimiz ana kadar sonradan Renault'a gelip 56 2 nolu eve giren Osmanoğlu ve yanındaki iki kişi ayrıldığımız ana kadar bu evden çıkmadılar. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13 Şubat 1981 günü askeri savcılık ifadesinden okuyalım. İkinci başkanım olan Abdullah Çat diye sorduğumda haberinin olmadığını söyledi. Ancak soruşturmayı sürdürdüm. Site yurdunda başkan olup olmadığını hatırlayamadığım Ünal Osmanoğlu'na sorduğumda önce bu konuda bir bilgisi olmadığını söyledi. Tekrar konuştuğum Osmanoğlu bana bu olayı Abdullah Çatlı'nın emri ve organizasyonu ile kendisi dahil olmak üzere Haluk Kırcı, Mahmut Korkmaz, Bünyamin Adanalı ile birlikte işlendiğini söylemişti. Bir kişinin boğulduğunun, iki kişinin kurşuna dizilmek üzere dışarı çıkarıldığının, dört kişinin aynı mekanda kurşuna dizildiğinin tanığı olan İbrahim Çiftçi, ne bir kişiyi boğduğunu ve dört kişiyi orada kurşuna dizdiğini söyleyen Haluk Kırcı'yı tanıyor, ne de birlikte bir araçla olay yerine geldiği, birlikte katliamın gerçekleştirildiği binaya girdiği, saatlerce birlikte olduğu Osmanoğlu'nu tanıyor. Kurşuna dizilmek üzere odadan alınan, arabaya götürülen ama polis otosu gelmesi nedeniyle geri getirilen Serdar Alten'i götürüp getiren Ünal Osmanoğlu'nu tanımıyor, sorulmamıştı. İbrahim Çiftçi aynı zamanda Doğan Öz'ün katili olarak sorgulanıyor. Ev aramasında yastık kılıfı içerisinde sakladığı eter lekeli siyah kot pantolonu bulunuyor. Bahçeli Evler katliamında kendisinin numune hastanesinden sağladığı eterle odadaki 7 kişiyi bayıltanlardan biri olan Çiftçi, eteri kendisinin değil, ekipten başka birisinin kullandığını, 7 kişiyi bayılttığını söylüyor. Ama eter lekeli pantolonun evinde. Yastık kılıfı içinde saklı bulunuyor. Çünkü Doğan Öz'ün öldürülmesi için emri veren yer, Doğan Öz'ün öldürülmesinin katilinin bulunmasını istemiyor. Bu nedenle Bahçeli Evler katliamının dolayısıyla verdiği ifadede her şeyden önce planladığı biçimde alınıyor. Duran Demirkıran, Ünal Osmanoğlu ile birlikte İbrahim Çiftçi'nin birlikte geldiğini, katliamın işleneceği binaya birlikte girdiklerini söylüyor. Demirkıran emniyette savcılıkta tutuklanma istemiyle çıkarıldığı mahkemede alınan ifadelerinde işkencenin iyisi yok. Üç ifade de tutarlı. Maddi olaylarla doğruluğu pekişiyor. Başka ifadelerle örtüşüyor. Ama katliamın her sanığı işkence sabıyla savunuyorlar kendilerini. İbrahim Çiftçi olayın içinde. Bahçeli Evler katliamını planlama toplantısına yer alıyor. Olay yerinde boğulan öğrencinin nasıl boğulduğunu anlatıyor. Küçük masanın üzerinde eterle uyutulan birinin gözlüğünü koyduğunu söylüyor. Yer saptamasında sehpanın üstündeki gözlük tutanağı geçiyor. Duvarda gördüğü tip afişini yer saptamasında da gösteriyor. Osmanoğlu'nun avukatları demek istiyorlar ki, İbrahim Çiftçi olaya katıldığını itiraf etti ama ifadesini işkence altında verdiğini söyledi. İfadesini reddetti ve beraat etti. Osmanoğlu için de geçerli delil yok. Beraat etmesi gerekirdi. Bu nedenle yeniden yargılama yolu açılmalı. Kısacası, Osmanoğlu'nun Bahçeli Evler katliamına katılmadığını söylemiyorlar. Kanıt olarak tutanaklar hukuksal değerden yoksun diyorlar. Tıpkı Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gibi. O da Ünal Osmanoğlu'nun Kemal Türkleri öldürmediğini değil, dosyada öldürüldüğüne ilişkin yeterli delil olmadığını söylüyor. Ve zaman aşımına, süreci dışına çıkmak, davayı sanık lehine düşürmek için özel çaba harcıyor. Dosyayı tam bilmiyoruz. Ama Kemal Türkleri, Osmanoğlu'nun belirlediği ekiple birlikte öldüren öteki kişilerin kesinleşen mahkumiyetleri için yeterli olan deliller, niçin Osmanoğlu için yeterli delil sayılmıyor? Öyle anlaşılıyor ki burada deliller işkence savıyla karartılmış bulunuyor. Ama Mertel sitesinde Kemal Türkler'in evinin önünde bugün diz kadar Türkiye kadar büyük bir ölü yatıyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde benzer bir şekilde davanın düşürülmesi isteminde bulunuyorlar. Ama katliamdan sonra Erzurum'da uzun zamandır kullanılmayan bir evde Bahçeli Evler katliamının 3 büyük aktörü Kırcı, Adanalı ve Osmanoğlu birlikte 3 ay bir evde saklanıyorlar. Saklandıklarının dışarıdan görülmemesi için pencereleri battaniye ile kapatıyorlar. Dışarıya ışık sızmaması için aydınlatıcı lambanın etrafına kırmızı kağıt doluyorlar. Dışarıdan duman görülmemesi için soba değil gaz sobası kullanıyorlar. Gazı da Osmanoğlu'nun amcasının petrol ofisinden sağlıyorlar. Kendi aralarında idam edilmektense ömürleri sonuna kadar burada kalmayı yeğledikleri de konuşuluyor. İşkence altında alınan ifadeler değil bunlar. Gazeteciye anlatımları, kitap olarak yayınlıyorlar bunları. Kırcı İstanbul'da yakalandığında Osmanoğlu kaçak, savcılar koluna verdiği ifadesinde sorulması üzerine Osman Arslanoğlu'nu hiç tanımadığını söylüyor. Susurluk kazasından sonra Kırcı'nın cep telefonunda Ünal Osmanoğlu ile konuşulduğu anlaşılıyor. Ama bu bilgiler kaçakçılık suçları için kullanılıyor. Bahçeli Evler katliamından arandığı bilindiği halde yakalanmıyor. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı dosyada suçu işlediğine ilişkin yeterli delil olmadığını söylüyor. Yargıtay yeterli delile sahip. Çünkü Osmanoğlu'nun Kemal Türkleri birlikte öldürdükleri suç ortakları Ünal Osmanoğlu yakalanmadan önce yakalanıp yargılanıyorlar. Osmanoğlu'na gelince yeterli delil yok deniyordu. Şimdi de Bahçeli Evler katliamından dolayı aldığı 7 idamlık cezasını sildirmek için dosyada yeterli ya da geçerli delil olmadığını savlanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yeniden yargılama kararı çıkartmış bulunuyor. Sorun 12 Eylül dönemini kapsayan uzun süren bir dolaylı savaş ile çatıştırılan özel savaşın kundağında bugün de korunuyor. Bu nedenle 12 Eylül'ün özüyle kavramak için Kemal Türklerin öldürülmesi kadar öldürülenlerin niçin öldürüldüklerini ve öldürülenlerin niçin öldürüldüklerini bilmemiz gerekiyor. Bunun için de ilkin zaman aşımı açısından 12 Eylül süreciyle örtüşen savaş suçlarının soykırımı, suikast, katliam ve işkenceyi kapsayan insanlığa karşı suçları gözden geçirmek gerekiyor. 2. İnsanlık suçları ve zaman aşımı. 12 Eylül öncesinden 12 Eylül'e, 12 Eylül'de ve 12 Eylül sonrasına değin işlenen binlerce cinayet ve katliam siyasal, ideolojik, mezhepsel ve etnik nedenlerle işlenmiştir. Her biri bir bütünün bölümleri, bu bölümlerin parçalarıdır. Hepsi, dolayısıyla her biri insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar, uluslararası hukuka göre ağır insanlık suçlarıdır. Bu dönemde işlenen bireysel suçlar gibi toplu öldürümler de, nitelikleri, nicelikleri ve amaçları bakımından genel adlandırılmasıyla insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Ve bunlar, Türkiye'nin uyumakla yükümlü olduğu zaman aşımını tanımayan suçlardır. Birincisi bir iç savaş. NATO'nun diliyle dolaylı savaş ve dolaylı savaşa karşı bir özel savaş yaşandı. Ve bizzatı savaş suçudur. Yani bu savaşın kendi savaş suçudur. İkincisi, bu savaş etnik, dinsel nitelikler gözetilerek kimi yerde siyasal duruşu nedeniyle seçilmiş kişileri, kimi zaman ve çoğunlukla ideolojik konumları dolayısıyla toplulukları hedef alan insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Üçüncüsü, mezhep ve etnik niteliklerine göre işlenmiş cinayet ve katliamlardır. Bunlar kısaca 1. Savaş suçu, 2. insanlığa karşı işlenmiş suçlar, 3. Soykırım suçudur. Uluslararası hukuka göre en ağır suçlardır ve zaman aşımı uygulanamazlar. Savaş suçu. Savaşta savaş dışı unsurlara savaşan unsurlar gibi davranmak savaş suçudur. 12 Ağustos 1949 günü Cenevre Sözleşmesi savaş zamanında sivillerin korunmasını amaçlamaktadır. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin 3. maddesi 1. fıkrasında savaş suçlarının konumuz ile sınırı dökümü şöyle. Silahlarını teslim eden silahlı kuvvetler mensuplarıyla, yani savaş tutsaklarıyla, hastalık, yaralanma, tutukluluk dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle savaş dışı olan kimselere, silahlı çatışmaya doğrudan katılmayan şahıslara her durumda ırk, renk, din ve inanç, cinsiyet, doğum, servet ve benzeri farkı gözetmeksizin insani davranışta bulunmaması savaş suçudur. Yukarıda belirtilen şahıslara karşı her zaman, her nerede olursa olsun, yaşama, hayata ya da beden bütünlüğüne kastetmek özellikle her şekilde katil, tatili uzuv, organ koparmak, kesmek, zulüm, azap ve işkenceler, B. rehin alma, C. kişilerin haysiyet ve onuruna tecavüz ve aşağılama, D. usulüne uygun olarak kurulmuş bir mahkeme tarafından ve uygar uluslarca zorunlu olan adli teminat altında verilmiş kararlara dayanamayan mahkumiyet ve idamlar yasaktır. Bunlar savaş suçu, ağır insanlık suçudur. İnsanlığa karşı suçlar. Sivil halka karşı işlenen öldürme, yok etme, köleleştirme, sürgün etme ve benzeri insanlık dışı eylemler ile siyasal, ırksal ya da dinsel gerçeklerle zulüm yapmak insanlık suçlarındandır. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Soykırım suçu. Etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun tümüyle ya da bir bölümüyle yok edilmek amacıyla A. üyelerinin öldürülmesi, B. üyelerinin bedensel ya da zihinsel olarak ciddi zarara uğratılması, C. grubun tümüyle ya da bir bölümüyle bedensel yıkıma uğratılması amacıyla tasarlanmış yaşam koşullarına bilerek sokulması, D. grup içinde doğumları önlemeyi amaçlayan önlemlerin alınması, E. çocukların zorla bir başka gruba aktarılması, edinimlerin herhangi biri anlamına gelir. Savaş suçları, soykırım suçları, insanlığa karşı suçlar, uluslararası hukuk suçlarıdır. Uluslararası hukuka göre suç oluşturan herhangi bir eylemde bulunan bir kimse, bundan sorumlu olup cezaya çarptırılır. Uluslararası hukuka göre suç oluşturan bir eylem için, iç hukukun ceza öngörmemesi, bu eylemde bulunan kimseyi uluslararası hukuka göre sorumluluktan kurtarmaz. Uluslararası hukuka göre suç oluşturan bir eylemde bulunan kimsenin, devlet başkanı ya da sorumlu hükümet görevlisi olması, bu kimseyi uluslararası hukuka göre sorumluluktan kurtarmaz. Uluslararası hukuk uyarınca cezalandırılması gereken suçlar, barışa karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarıyla insanlığa karşı suçları da kapsar. İşlendikleri tarih ne olursa olsun savaş suçlarıyla özellikle savaş kurbanlarının korunmasını amaçlayan Cenevre Sözleşmelerinde sayılan ağır suçlara madde 1a ister savaş ister barış zamanında işlensin insanlığa karşı suçlar ile silahlı saldırı yoluyla ele geçirme ve işgal kurumlaşmış ırk ayrımcılığı politikasından doğan insanlık dışı eylemler ve soykırımlar suçuna madde 1 bölü b zaman aşımını uygulanamaz. Adli suç ve insanlık suçu. 12 Eylül öncesinde ve 12 Eylül döneminde bireysel ve toplumsal, tek tek ve kitlesel, öldürüm ve kitlesel öldürüm, yaralama, yıkma, yakma gibi eylemleri, savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım açısından değerlendirebilmek için bir iç savaşı çağrıştıran olaylar kümesinin niteliğine, yaygınlığına, derinliğine ve yoğunluğuna göre dökümünü yapmanın gereği vardır. Birincisi, 12 Eylül öncesi öldürümler tek tek birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız öldürümler miydi? Tüysüz'ün o zaman Hürriyet'te manşet olan sözlerine uyarlı, canı sıkılan sokak çocuklarının keyfe gelip işledikleri bireysel cinayetler miydi? Yoksa örgüt ve örgütler tarafından yürütülen planlı, programlı öldürümler miydi? Bunlardan da önemli olan nitel ve nicelik yaygınlık ve yoğunluk bakımından ülkeyi bir iç savaş ortamına çeken ve bir askeri darbeyi ortam oluşturmak amacıyla işlenmiş cinayetler değil miydi? İkincisi, öldürümü temel ilke edinen saldırıların niteliği, şiddetin yaygınlığı ve yoğunluğu açısından bu suçlar bir bütünün parçaları mıydı? Parçalardan bir bütün mü oluşturmak istenmişti? Üçüncüsü, siyasal ve ideolojik amaçla işlenen suçlar insanlığa karşı işlenen ve uluslararası hukuka göre zaman aşımı tanımayan suçlar mıydı? Yoksa siyasal ve ideolojik amaçla gerçekleştirilen bu cinayet ve katliamlar iç hukuka uyarlı kişiler ya da aileler arası adli suçlar olarak nitelenebilir, bu suçlar zaman aşımına uygulanabilir miydi? Kemal Türkler 22 Temmuz 1980 günü öldürüldü. CHP Ecevit ile MSP'nin Erbakan'ın ortaklığında kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu aldığı 28 Ocak 1974'ten Adalet Partisi azınlık hükümetinin silah zoruyla düşürüleceği 12 Eylül 1980'e kadar 2042 gün içinde siyasi nedenlerle öldürülen 5.383 kişiden biriydi. Kemal Türkler. Bir kişiydi, bu doğru. 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yürüyen yüz binlerden biri, öldürülen ve öldürülmek istenen binlerden biri ve her biri gibi yüz binlerin de binlerin kendisiydi. 1 Mayıs Taksim baskınını 12 Eylül'ün bir miladı olarak düşünmek sanırız yanlış olmaz. Ama bir milattır da 1 Mayıs 1977. Emekçilerin ve emeğin büyük direnişi için bir milat olarak alınabilir. Taksim meydanında gerçekleştirilen işçinin, emekçinin bayramının ardından dağılmakta olan, yığınanların üzerine ateş açılan, sonucu emekçi halktan 38 kişinin cansız kalan bedenlerinde sorgulanan gizli savaşın da miladıdır 1 Mayıs 1977. NATO'nun Gizli Orduları kitabında Ganser Kemal Türkler'in başkanı olduğu diskin önderliğinde gerçekleştirilen katliamla noktalanan 1 Mayıs 1977'yi şu sözlerle özetliyor. NATO'nun Gizli Orduları kitabında Ganser Kemal Türkler'in başkanı olduğu diskin önderliğinde gerçekleştirilen katliamla noktalanan 1 Mayıs 1977'yi şu sözlerle özetliyor. 1977 yılında Türkiye'de büyük bir katliam yaşandı. 70'lerin terör yılları boyunca Türkiye'deki İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Uluslararası İşçi Günü 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda büyük eylemler gerçekleştirmişlerdi. 76'da süregelen ve artan terör olaylarına karşın eyleme 100 bin kişi katılmış ve barışçıl bir gösteri yapılmıştı. 77'de ise meydan 500 bin kişi aşkın eylemci doldurmuştu. Dehşet saatleri gün batımında konuşmacıların bulunduğu platformda meydana hakim konumda bulunan Sular İdaresi'nin duvarları üzerinde ve Interkontinental Otel çatısında mevzilenmiş meçhul kişiler tarafından kalabalığa ateş açılmasıyla başladı. Kalabalık panikledi ve yaşanan olaylarda 38 kişi öldü. Silahlı atış 20 dakika boyunca devam etmiş ancak alanda bulunan birkaç bin polisten hiçbiri müdahale etmemişti. SİHA istasyon şefi Kaliç'te kardeşler öte bir ilişkisi bulunan Türk SİHA ajanı Hiram Abbas 1 Mayıs katliamında bizzat yer almıştı. Interkontinental Otel Şili'de 1973'te Allende hükümetine karşı girişilen darbenin de finansörlerinden olan İTT grubuna aitti. 1 Mayıs'tan 3 gün önce otelin tüm müşterileri boşaltılmış ve yeni rezervasyonlar kabul edilmemişti. 1 Mayıs günü otele yabancı bir grup geldi. Katliamdan sonra otel başka bir şirket tarafından satın alınarak isim The Marmara olarak değiştirildi. Soruşturma sırasında video ve ses kayıtları birdenbire ortadan kayboldu. O sırada başkanlık koltuğunun Süleyman Demirel'e devretmiş olan ve ana muhalefet partisi lideri olarak mecliste bulunan Ecevit, katliamın hemen ardından Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü ziyaret ederek kendisine özel harp dairesiyle ilgili bilgileri aktarmış ve terör eyleminde kontrgerillanın parmağı olduğundan şüphelendiğini bildirmişti. Korutürk meseleyi Başbakan Süleyman Demirel'e açmış ancak Demirel iddiayı ciddiye alamadığı gibi büyük bir tepki de göstermişti. Bütün öldürümlerin kanlı karanlığında öldürten iradenin sultası altında yani büyük kudret dışarıdan tetik çeken el içeriden. İçinden işgal edilmiş bir Türkiye. Ulus olarak bizi bize kırdırmış bir Türkiye. Öldürten iradenin öldüren iradeyi güttüğü, kendini öldürür gibi annesini, kardeşini öldürdüğü bir Türkiye. Kana bulayanların, kana bulananların sorguladığı, yargıladığı bir Türkiye. Etkinlik Uğur Mumcu'nun ön sözünde somutlaşıyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. 12 Eylül'ü bilmeden 12 Eylül hakkında fikir sahibi olamayız. Doğal ki. 12 Eylül hakkında bilgi sahibi olmadan sokakta dökülen kandan, işkencede gerilen bedenden, dar ağacından tabuta, Doğan Öz'den Abdi İpekçi'ye, Tütengül'den Türklere, öldürülen onlardan öldürülen yüzlere, öldürülen yüzlerden öldürülen binlere fikir sahibi de olamayız. Bir kez daha yineleyelim. Kemal Türk der bir kişiydi. Ama onun öldürülmesi bir kişilik cinayet miydi? Yoksa binlerce kişilik cinayetlerin, onlarca katliamın içinde bir karelik fotoğraf mıydı? Çünkü vurulan, öldürülen, işkencelerden süzülen, tabuta konan, yakılan, başı kesilen, kolları koparılan, boğulan binlerden biriydi. Ve her biri gibi binlerin her biriydi. Onlar bu ülkenin aydınlık yüzü, geleceğimizin gönenciydiler. Uluslaşan ulusun, insanlaşan insanlığın, bireylerden oluşan yığınsal iradesiydiler. Onlar öldürüldüler. Soru şu, niçin öldürüldüler? Bakkala borcu olduğu için, su parası ödemediği için, kızına intiharı alamadığı için öldürülmediler. Yani onlar bireyler olarak bireysel nedenle öldürülmediler. Tek tek bir kişiydiler. Hepsi ise tek bir kişiydi, binlerce kişiydi. Yargılamanın niteliği kadar zaman aşımı oyununun hüner mi, hile mi olduğunun kalın çerçevesini çizmek. 12 Martların, 12 Eylüllerin ince dokusunu çözmek gerekiyor ilkin. 28. ayrımın sonu sayfa 368.